Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir programa daha birlikteyiz. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Bu programımızda Muhammed Esad Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfan isimli 1001 hadis kitabından okuyorduk. Bugünkü mevzumuz zekat ve zekatı vermeyenler, zekatı terk edenler bölümünde geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Zekat vermek suretiyle malınızı muhafaza ediniz. Fukaraya tasaddukta bulunmak suretiyle hastalarınızı tedavi ediniz. Dua ve tazarru ile bela ve musibetleri def ediniz. Yani zekat vermek malı korur. Zekat malın sigortasıdır. Malı bereketlendirir. Sadaka hastalıklara şifa olur, hastalıkların def edilmesinde mühim bir role sahiptir. Sadaka verenler Cenab-ı Hak sıkıntılardan, hastalıklardan korur. Dua ve tazarru ile de musibetler, belalar uzaklaştırılır. Yani bunların üçünün de çok insan hayatında önemli bir yeri vardır. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Mani'uz zekat yevmel kıyame finnâr. Malının zekatını vermeyenler, zekata ehemmiyet vermeyen, onu terk edenler kıyamet gününde cehennemde olacaklardır. Çünkü zekat da namaz gibi farz bir ibadet olduğu için zekatı vermeyenler için böyle tehditler bulunmaktadır. Diğer rivayette şöyle buyuruluyor. Malının zekatını müstahak olmayan kimseye veren, usulünce vermeyen kimse zekat vermemiş gibi olur. Yani zekat önemli bir ibadet, dikkatle verilmesi gerekiyor. Ancak onu verirken araştırma yapmak gerekiyor. Yani kime verileceği, zekatı hak eden bir insana vermek, usulünce vermek gerekiyor. Bunlara dikkat etmeyen, dikkatsizce verenler sanki vermemiş gibi olurlar. Zekat yerini bulmaz manasında. O sebeple zekatı verirken araştırmak, dikkatli olmak gerekiyor. Yerine ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Temamu islamikum eda'u zekat. İslam'ın kemale ermesi, tam olması zekat vermekle ancak gerçekleşir. Yani zekatı vermeyen insanların Müslümanlığı eksiktir, tam değildir. O manada. Efendimizin bir müjdesi var zekat verenlere. Mâ negasat zekâtun min mâl. Zekat vermek, sadaka da var başka rivayetlerde, sadaka vermek malı eksiltmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yeminle söylüyor. Yeminle söyleyebileceğim üç husus vardır ki diye başlıyor ve sadakanın malı eksiltmeyeceğini ifade buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine zekat vermeyenlerin haliyle ilgili, kıyamet gündeki haliyle ilgili, zekatı vermeyenlerin boynuna kıyamet günü siyah bir yılan, ejderha gibi bir ona eziyet edecek bir varlık dolanır. Bu ayet-i kerimede de zaten ifade ediliyor. Biraz sonra okuyacağız inşallah. Bu şekilde o korkunç bir azaba düçar olacağı ifade ediliyor. Büyük sahabi İbni Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki zekat vermeyenlerin kıldıkları namaz da kabul olmaz. Yani tam manasıyla kabul olmaz manasında. Çünkü zekatla namaz Kur'an-ı Kerim'de daima beraber zikrediliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur yerde namaz kılanlar, zekat verenler, namazı ikame etmek, zekatı eda etmek, vermek şeklinde hep beraber kullanıldığı için zekatla namaz ikiz oluyorlar. Namaz bedeni ibadetlerin başı, zekat da mali ibadetlerin başı olduğu için bunlar ikisi beraber zikrediliyor. Bunları birbirinden ayırmak doğru değil. Bunları birbirinden ayırmak diğerine zarar verir. Onun için zaten Ebu Bekir radıyallahu anh de namazla zekatın arasını ayıranla savaşırım şeklinde zekat vermek istemeyenlere karşı böyle bir sert tavır takılmıştı. Yine buyruluyor İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan veya başka bir sahabiden, Allah zekat vermeyenin namazını da kabule şayan kılmaz şeklinde. Bu da biraz önceki sözü teyit eden bir söz. Yani zekat ile namaz birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin gayrı mufarığı, ayrılmaz bir parçası olmuş oluyor. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Necid ahalisinden saçı başı darmadağın fakir bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru alilerine geldi. Uzaktan sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Yani mırıldanır gibi konuşuyor ama seçilmiyor sözleri. Nihayet yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Ya Resulallah, İslam nedir? Bana İslam'ı öz olarak tarif et diye soruyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona cevaben, İslam bir gün bir gece içinde 5 namazdır buyurdular. Adamcağız bundan başka kılmam gereken namaz var mı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ancak nafile namazlar kılmak istersen o başka buyurdu. Yani mecburi yapılması gereken farz olan 5 vakit namaz. Ancak bundan sonrası insanların kendi isteklerine bırakılmış. Herkes gücü nispetinde, imkan nispetinde ne kadar nafile kılabilirse o kadar kendisi kâr etmiş olur. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir de Ramazan orucu buyurdular. Adamcağız yine bundan başka tutmam gereken oruç var mı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ancak nafile olarak tutmak istersen o başka buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona zekatı da zikretti. Yani Efendimizin uslubunda tedricilik var, derece derece. Namazı zikrediyor, onu kabul ettiğinde orucu anlatıyor, onu kabul ettiğinde zekatı. Hepsini birden saymıyor, zorlaştırmıyor. Kolaylık, kolaylaştırma üslubuyla ve tedricilik, derece derece insanlara öğretme üslubuyla hareket ediyor Efendimiz. Burada zekattan da bahsediyor. Adamcağız yine bundan başka vermem gereken bir şey var mı diye sordu. Zekat, farz olan zekattan başka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ancak sadaka ve infaklarda bulunmak istersen o başka buyurdular. Bundan sonra o sahabi dönüp gitti. Giderken vallahi bundan ne fazla ne de eksik yaparım diyordu. Onun bu sözünü işiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer sözüne sadık kalırsa felaha erdi buyurdular. Yani bu sahabi çölde yaşayan, belki çobanlıkla geçinen bir sahabi, zor şartlarda yaşıyor. Ancak farzları yapabilecek durumda, kapasitesi o kadar. Bu sahabi diyor ki ben farzları yaparım, başka bir şey yapmam. Efendimiz de diyor ki farzları dediği gibi yaparsa tam olarak kurtuldu. Bu onun kurtuluşu için yeterli. Ancak her insanın imkanları bir olmaz. Bazı insanlara belki farzlar yeterli gelmeyebilir. Onlar belki imanlarını korumak, farzları muhafaza edebilmek için nafilelere de ihtiyaç duyabilirler. Bu durum her insan için geçerli değildir. Şehirdeki imkanları düzgün olan bir insan da ben zekat veririm, zekattan başkasını vermem derse bu da yanlış bir hareket olmuş olur. Zekat kelimesi temizlemek ve arıtmak, artırmak manalarına geliyor. Yani zekat hem malı temizliyor, çünkü malın içerisinde fakirin hakkı var. Belki mal kazanırken yapılan bazı yanlışlar olabiliyor. Yani bunları yapmamak gerekiyor. Kul hakkı varsa bunları arındırmak gerekiyor ama istemeyerek bazı şeyler olduysa onu da zekat temizliyor. Bir de artırmak manası var. Cenab-ı Hak o mala bereket veriyor. Zekatı verilen mala hem muhafaza ediyor, biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte olduğu gibi, hem de bereketlendiriyor. Yüce Rabbimiz emrine itaat ederek zekatını güzelce ödeyen kullarının nefislerini de arındırıyor. Bencillik, cimrilik, mal ve dünya sevgisi gibi mezmum sıfatlardan temizleyerek onları güzel ahlak sahibi kullarından eyliyor. Yani malı da temizliyor, insanı da temizliyor. Bununla birlikte mallarını da temiz ve helali hoş kılıp bereketlendirir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Onların mallarından sadaka al, zekat al. Bununla onları günahlarından temizler ve arındırıp yüceltirsin. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e emir ediyor, buyuruyor ki "Huz min emvalihim sadakaten." Onların mallarından sadaka kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zekat manasına da kullanılıyor. Zekat al, zekattan sonra vermek isteyenlerden sadaka da al. Bu şekilde onları temizleyip arındırırsın. Diğer ayet-i kerimede siz hayır yolunda ne harcarsanız Allah Teala onun yerine daha iyisini verir buyuruluyor. Yani biz verdiğimizde Cenab-ı Hak daha hayırlısını veriyor. Bu belki illa dünyada hemen arkasından mal verecek anlamında da olmayabilir. O da olur ama bunun yanında Cenab-ı Hak zekat verenin ahiretteki defterine hemen bir hayır, manevi olarak bir hayır yazar ve bu verdiği zekattan çok daha hayırlı, çok daha fazla olur. Bu şekilde de olur. Yani zekatın, sadakanın karşılığını ahirette de görebilir insan ve daha çok sevinir. İyi ki dünyada görmemişim diye. Zira dünyadaki mal, mülk geçicidir ve çok istifadesi azdır. Ahirete kalan bir sevap daha bereketli, daha faydalı olduğu için insanlar oraya bıraktıklarından daha çok memnun olurlar. Zekat insanları sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarıyla kaynaştırıp bir araya getirir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekat İslam'ın köprüsüdür buyurmuştur. İnsanlar arasında bir bağ kuruyor zekat. Fakirle zengin arasında, fakirler birbirleri arasında, insanlar arasında bir köprü kurulmuş oluyor. Bu hadis-i şerif zekatın aynı zamanda ahirette kurulan bir köprü olduğunu da beyan etmektedir. Hem dünyada bir köprü hem ahirette bir köprü, sırat köprüsü, belki sıratı geçirecek köprü. Katade'nin nakline göre zekat cehennem ile cennet arasında bir köprüdür. Kim zekatını öderse köprüyü geçerek cennete nail olur. Bu şekilde bir manada veriliyor zekata. Beşir bin Hasasiye radıyallahu anh şöyle diyor. Yine bu da belki Bedevi çöllerden, dağlardan gelmiş bir sahabi, iman etmek için gelmiş. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beyat etmek için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Bu sahabe de demek ki İslam nedir diye soruyor veyahut da ya Resulallah ben İslam'a nasıl girerim diye sorduğunda Efendimiz bu İslam'ın beş şartını zikrediyor. Burada İslam üzere hac etmek buyurulması şundan, İslam'dan önce de hac vardı. İbrahim Aleyhisselam'la başlayan hac ancak cahiliye devrinde bozulmuştu, bazı yanlış adetler girmişti içine. O insanlar hac ediyorlardı. Peygamberimiz de hatta peygamberlik gelmeden önce Arafat'ta vakfe yaptığı rivayetleri var. Ancak onların yanlışlarına bulaşmadan o İbrahim Aleyhisselam'dan kalan doğru usulleri Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet etmesiyle o sadece o kısmını yapmış oluyor. İslam geldikten sonra haccı düzelttikten sonra yanlışlarını temizleyip haccı tekrar farz kıldıktan sonra artık İnsanların tekrar İslam üzere hac etmeleri gerekiyor. Belki cahiliye devrinde hac etmiş olabilirler ama ancak o makbul değil. İslam'ın beş şartını ve bir de cihadı söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Yani şehadet, namaz, ondan sonra oruç, tamam ama zekatla, hacca da tamam, zekatla cihada gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. Müslümanlar cepheden kaçan kimsenin Allah'ın gazabına uğramış olarak döneceğini söylüyorlar. Yani ayet-i kerime var. Cepheden kaçmak büyük günahlar arasında zikrediliyor. Enfal suresinin 16. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme, yani taktik icabı geri çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında. Kim öyle bir günde, cephede, cihat gününde onlara, kafirlere arka çevirirse muhakkak ki o Allah'ın gazabına uğramış olarak döner. Yani büyük günahlar, 7-8 tane sayılan büyük günahların birisinde de cepheden kaçmak var. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir buyuruyor. Demek ki bu sahabi Peygamber Efendimiz'e görüşmeden önce İslam hakkında bazı bilgiler edinmiş. Bu ayet-i kerimeyi Müslümanlardan duymuş. Diyor ki ya Resulallah, Müslümanlardan duydum, cepheden kaçan kimsenin Allah'ın gazabına uğramış olarak döneceğini söylüyorlar. Ben ise cihat meydanına varınca nefsimin korkuya kapılıp ölmeyi istememesinden endişe ediyorum. Nefsime güvenemiyorum, kaçabilirim, ondan korkuyorum. Bu farz benden kaldırılabilir mi acaba diye söylüyor sahabi. Sonra sadakaya gelince, vallahi benim küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden başka bir şeyim yoktur. Onlar da ailemin maişet kaynağı ve binek hayvanlardır. Yani o develerle biniyorlar üzerine. bazı yerlere gidiyorlar, su taşıyorlar, yiyecek taşıyorlar. Koyunların da sütünden istifade ediyorlar. Bu ailemin geçim kaynağıdır. Zekat vermesem acaba diye iki tane istisna istiyor sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yumdu, salladı ve şöyle buyurdu. Cihat yok, sadaka yok. Peki ne ile cennete gireceksin? Yani demek ki bunların ehemmiyetini Efendimiz burada vurguluyor. İslam'ın şartları arasında zekatın önemi, cihadın önemi. Bunlar yoksa diyor nasıl cennete gireceksin? Yani namaz, oruç, hac insanın kendisiyle alakalı ibadetler daha çok. İslam ise içtimai bir dindir. İslam diğer insanlara dönük yönü de vardır. Diğer insanlara faydalı olacak, Allah'ın dinini yüceltecek, fakir fukaraya yardımcı olacak, muhtaçların elinden tutacak işlerin olmazsa nasıl cennete gireceksin? Demek ki insanın kendisiyle alakalı işlerden daha çok başkalarına faydası dokunan amelleri daha makbul oluyor. İnsanı daha hızlı cennete, daha çabuk cennete bunlar nail ediyorlar. Bunun üzerine sahabi, ben hemen ya Resulallah sana beyat ediyorum dedim ve koştuğu bütün şartlar üzere beyat ettim. Hakikaten tarih kitaplarına baktığımızda bu sahabinin cihat meydanlarında koştuğunu, Hazreti Ömer devrinde hatta bazı ordulara komutanlık yaptığını da görüyoruz. Demek ki Efendimiz'e verdiği sözü tutmuş bu sahabi. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle der. Peygamber Efendimiz'e ya Nebiyyallah hangi sadaka daha faziletlidir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakire gizlice verilen ve malı az olan kimsenin zorlanarak verdiği sadakadır buyurdular. Yani verirken gizli vermek, gösterişe riyaya kaçmamak. Farzlarda bu açıkta verilebilir. Farzlarda riya yoktur. Diğer insanları teşvik etme durumu varsa eğer farz olan zekat açıktan da verilebilir ama nafile olanları gizli vermek her halükarda daha güzeldir. Bir de malı az olan kimsenin zorlanarak verdiği sadaka. Herkes kendine göre verecek. Zengin olan, malı bol olan ona göre verecek. Az olan da kendisine göre verecek. Yani 1000 dinarı geçti diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oldu diye sorduklarında birisinin çok malı vardı. Ondan bir kısmını aldı. 1000 dinar verdi. Birisinin de 2 lirası vardı. Bundan 1 lirasını verdi. Şimdi birisi %50 vermiş oluyor fakir. Malının %50'sini vermiş oluyor. O malı çok olan ise belki 100.000 dinar verdi ama malının belki %1'ini vermiş oluyor. Onun için %50'sini veren daha çok sevap kazanmış oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahın azabını söndürür. Yine insanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır. Bu hadisin ravilerinden Ebu'l-Hayr her gün mutlaka bir sadaka vermeye gayret ederdi. Bu bir kek, bir soğan ve benzeri şeyler olsa bile, yani küçük bir şey, bir soğan bile olsa diyor, onu sadaka vermek, bir çikolata belki, bir şeker. Mutlaka her gün bir sadaka vermeye dikkat ederdi bu sahabin için. Çünkü kıyamet günü herkes sadakasının gölgesinde olacak buyuruyor Efendimiz. Kıyamet günü insanlar düz bir araziye toplandıklarında, güneş de 1 mil yaklaştığında onlara, herkes sıcak, ter, sıkıntı içerisinde. Ancak demek ki sadakası çok olanlar, sadakasının gölgesinde rahat içerisinde olacaklar. Bunu müjdelediği için Efendimiz sahabi de o şekilde davranıyor. Ancak bir müddet sonra zekat vermek insanlara ağır gelmeye başlamıştır. Yani ilk sahabenin heyecanı yavaş yavaş daha sonraki nesillerde azalmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halin vuku bulacağını önceden şöyle haber vermiştir. Kişiye malının zekatını vermesinin çok zor geleceği bir zamanın gelmesi yakındır. Yani İnsanlara zekat vermek ağır gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekatı ağır bir yük olarak görmeye başlayan toplumların başına bir kısım belaların geleceğini de haber vermiştir. Bu husustaki hadis-i şeriflerin biri şöyledir. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır ve hayvanlara olmazsa onlara yağmur yağdırılmaz. Yani zekat ağır gelmeye, bir yük gibi gelmeye başladığında insanlara kuraklık mesela isabet eder. Başka sıkıntılar olur, hastalar olur, hastalıklar olur, ölümler olabilir. Eğer onlara nimet veriliyorsa, yağmur yağdırılıyorsa bu da hayvanlar sebebiyle, küçük çocuklar sebebiyle, masum çocuklar veya yaşlı ibadete, kendi ibadete vermiş ihtiyarlar sebebiyle olur. İbn Abbas radıyallahu anh, büyük alim, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, şöyle buyuruyor. Kimin hacca gidecek veya zekat farz olacak kadar malı bulunur da bu farzları ifa etmezse ölüm esnasında dünyaya geri dönmeyi talep eder. Yani ölüm geldiğinde ya Rabbi ne olur bana mühlet ver, biraz geciktir, ben zekat vereyim, hacca gideyim şeklinde yalvarır buyuruyor ve şöyle şu ayet-i kerime okuyor İbn Abbas radıyallahu anh delil olarak, bu sözüne delil olarak Münafıkun suresi 9. 11. ayet-i kerimeler: Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Yani mal, mülkle uğraşırken, çocuklarla uğraşırken Allah'ın zikrinden geri kalmayın. İnsan Allah'ı zikrederek, ibadetlerini yaparak malıyla, çocuklarla uğraşsın, onlar için koştursun. Ancak eğer bunlar insanın dininden, ibadetine alıkoyuyorsa orada kendisi bir durup düşünsün. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yani mal, evlat derdiyle kendi ahiretini ihmal edenler, hüsrana uğrayan, kaybeden, sermayesini kaybeden, zarar edenlerin ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demesinden evvel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi asla tehir etmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki burada insanlar ölüm geldiğinde bu şekilde düşünecekler, bu şekilde yalvaracaklar. Ya Rabbi biraz bize mühlet versen de sadaka versek salih insanlardan olsak diye. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz de bizim size rızık olarak verdiğimizden verin. Yani kendi malınızdan vermeyeceksiniz. Yine Allah'ın malından vereceksiniz. Allah'ın verdiği malı onun istediği şekilde, onun istediği yerlere vereceksiniz. Ve siz aradan sevap kazanacaksınız. Yani insanların yanında bu durum böyle olmaz belki ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti geniş olduğu için kendi malını verdikleri halde bile insanlara büyük ecirler lütfediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar: Bir kimseye Allah Teala mal verir, o da zekatını ödemezse bu mal kıyamet günü oldukça zehirli büyük bir yılan halinde karşısına çıkarılır. Yanaklarının üzerinde gazap ve zehrinin şiddetini gösteren iki siyah nokta vardır. O gün bu azgın yılan mal sahibinin boynuna dolanıp ağzını kapatacak şekilde iki yanağından şiddetle ısırır. Yani insana konuşma fırsatı vermez. Ve ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim der. Yani biriktirdiğin, Allah yolunda harcamadığın, farz olan zekatını bile vermediğin hazinenim ben. Cenab-ı Hak beni bu hale soktu. Yani günahlar birikerek böyle bir ejderha haline giriyor demek ki. Ve o şekilde onun boynuna dolanıp, onu ısırarak, hem zehirini akıtarak, hem de korkutarak, onu azap ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü şu ayet-i kerimenin tefsiri olarak söylemiş oluyor. Efendimizin daha sonra isterseniz benim bu sözlerime delil olarak şu ayet-i kerimeyi okuyun buyuruyor. Ali İmran suresinin 180. ayet-i kerimesini okuyor. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri infak hususunda cimrilik edenler, yine Allah'ın verdiği nimeti Allah'ın istediği yere vermeyen, yani kimin malını kimden kıskanıyoruz, o şekilde cimrilik edenler sakın bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Yani işte malı kurtardık bize kaldı diye bunu hayır sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Yani boyunlarına dolanacaktır şeklindeki ifadeyi Efendimiz biraz önce okuduğumuz gibi onun büyük bir zehirli bir yılan haline gelip boyuna dolanacağını ifade ediyor. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani Allah'ın malı, mülkü bitecek diye korkmayın. Siz verirseniz Allah size daha iyisini, daha çoğunu verir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Ve mal bize kalıyor diye de güvenmeyin. Sonunda her şey Allah'a kalacaktır. Yani herkes bırakıp gidecektir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor: Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda infak etmeyenler yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. O paralar, madeni paralar cehennem ateşine kızdırılıp bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Bunlar tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz zekatını vermeyen, malındaki hakkı vermeyen insanlar için geçerli. Bir insan malındaki hakkı, zekatını verdikten sonra ona istediği kadar malı çok olsun, istediği kadar biriktirsin, ona o malı helaldir. O malını temizlemiştir çünkü, malının hakkını vermiştir. Dolayısıyla zekatını veren insanlara da sen mal biriktiriyorsun, kıyamet günü azap çekersin şeklinde bir şey söylemek mümkün değildir. Bu malının hakkını vermeyen, zekatını vermeyen insanlar için geçerlidir. Malı az da olsa hakkını vermeyen yine onun azabını çekecektir. Yani malının çok olması şart değildir. Dolayısıyla uyanık olmak, malın hakkını vermek, ondan sonra elimizdeki kendi malımızı kendimize helal kılmak gerekiyor. Aksi takdirde insan kendi malını kendisine haram kılmış, kendi malını kirletmiş olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Kenzül İrfan kitabından Hac, Umre ve Hacerül Esved bölümüne geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Hac ediniz. Zahirdeki kirleri su ile izale ettiği gibi günahları da Hac-ı Şerif ile imha ediniz. Yani nasıl ki zahiri kirler su ile yıkanıyor, temizleniyorsa Hac da manevi olan günahları, kirleri temizler. Suyun kirleri temizlediği gibi Hac da insanın günahlarını, kirlerini temizler, temizlemiş olur. Yine hacca giden kimsenin, hacının yolda giderken ve gelirken Allah'ın korumasında, hıfzu himayesinde, emanında olduğu ifade ediliyor. Yani hacı yola çıktığında hac etmek için Cenab-ı Hakk'ın korumasına girmiş oluyor. Dönünceye kadar Allah'ın koruması altında oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cennet. Hacc-ı mebrur, yani usulünce tam olarak yapılan bir hac. Nasıl yapılması gerektiğini Peygamberimizin öğrettiği şekilde sünnet-i seneye uygun bir şekilde yapılan bir hac. Buna hacc-ı mebrur deniyor. Böyle kabul olmuş bir hac, haccın karşılığı ancak cennettir. Demek ki hac da İslam'ın 5 esasından birisi olan hac da namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi önemli, çok büyük bir ibadet olmuş oluyor. Hac ederken Hacerül Esved görüyoruz. Tavafı Hacerül Esved'den başlıyoruz. Hacerül Esved'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetten geldiğini ifade buyuruyorlar. Hadis-i şeriflerinde Hacerül Esved cennetten gelmiştir. Cennetten geldiğinde kardan daha beyaz idi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nasıl daha sonra siyahlaştı? Onu insanların, şirk ehlinin hataları, günahları kararttı, siyahlaştırdı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi İslam'dan önce de müşrikler hac ediyorlardı kendilerine göre. Kabe'nin etrafını el çırparak, ıslık çalarak tavaf ediyorlardı. Bu şekilde yanlış hareketleri vardı. Onların günahlarıyla diyor Hacerül Esved siyahlaşmış durumda. Bunun hatta Hacerül Esved'in dışa bakan tarafının siyah olduğu, iç tarafının beyaz olmaya devam ettiği, beyaz olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili Kabe'nin inşaatları esnasında orada bulunan görgü şahitlerinin rivayetleri var, ifadeleri var. Kıymetli dinleyenlerimiz, kaynaklarımızda, tarih kitaplarımızda Kabe yenilenirken, Hacerül Esved yerine konulurken gördüm diyor. İç tarafı beyazdı Hacerül Esved'in, dış tarafı, insanlara bakan tarafı siyahlaşmıştı şeklinde böyle tarihi rivayetlerde mevcut. Hac'tan bahsedilince Medine-i Münevvere'den de bahsetmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir kimse hac eder ve benim kabrimi de ziyaret ederse vefatımdan sonra sanki beni hayatta ziyaret etmiş gibi olur. Yani hac eden kimse, hac'tan sonra Efendimiz'i Medine'yi ziyaret eden veyahut da önce Medine'yi ziyaret edip sonra hacca giden kimse sanki Efendimiz'in vefatından sonra sanki Efendimiz hayattayken onu ziyaret etmiş gibi hem sevap kazanır hem istifade eder, manen istifade eder. Zaten peygamberlerin ölmeyeceğini, peygamberlerin kabirlerinde hayatta olduklarını ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala toprağa peygamberlerin etini, yemeği haram kılmıştır buyuruyor. Yani sahabiler, ya Resulullah sana sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğimizde siz onu nasıl duyacaksınız, nasıl alacaksınız diye sorduklarında Efendimiz bu şekilde peygamberlerin hayatta olduğunu ifade ediyor. Efendimiz zaten hayatta, biz onun hayatta olduğunu anlayamasak, fark edemesek de O bizim geldiğimizi fark ediyor, selamımıza karşılık veriyor. Biz onun yine selamını duyamasak da biz ona salatü selam getirdiğimizde bize karşılık veriyor. Zaten ruh ölmez, ruh mekan değiştiriyor. Dünyasını değiştirdi derler bizim örfümüzde, Anadolu'da bir tabir vardır. Falan kimse dünyasını değiştirdi derler. Yani ölmek, yok olmak demek değildir. Ölen insan bu dünyadan berzah hayatına geçiyor. Berzah hayatından da ahiret hayatına geçecek. Yani şartları farklı bu hayatların, bu alemlerin. Dünya aleminin şartları farklı, berzah aleminin şartları farklı. Bu şekilde zaten şehitlerin de ölmediği ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek, onu hayattayken ziyaret etmek gibi insana faydalı olacağını bildiriyor hadis-i şerifte. Yine rivayette haccın cihat olduğu, cihat gibi faziletli olduğu bildiriliyor. Bilhassa da kadınlar için. Ni'mel cihadu el hac buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kadınlar diyorlar ki ya Resulullah, cihadı teşvik ediyorsun, cihadın faziletlerini anlatıyorsun. Erkekler bundan istifade ediyorlar. Biz çıkamıyoruz cihada. Biz de cihada çıksak mı? Biz de çıkalım mı diye Efendimiz'e soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin cihadınız hacdır buyuruyorlar, kadınların cihadı. Haccın yanında bir de umre var aynı şekilde. Umre ziyarette küçük hac olarak telakki ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh umrenin küçük hac olduğunu söylüyor. Hacca imkanı olamayanlar umreye gidebilirler. Umreye gidenler, umreye imkan bulanlar umreye gittiklerinde onlar da yine küçük bir hac yapmış gibi sevap kazanırlar. Daha pek çok orada ibadetlerden istifade edilir. Yine Esad Efendi Hazretleri'nin aldığı bir rivayet burada. 100. hadis olmuş oluyor. Men hacce ve lem yezurni fekad cefani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim hacce eder de beni ziyaret etmezse bana eziyet etmiş, cefa etmiş olur, benden uzaklaşmış olur. Allah muhafaza buyursun. Bu da Efendimiz'e karşı bir ilgisizlik de insana zarar veriyor. Bunu zaten ayet-i kerimelerden görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimelerde Efendimiz'e karşı ne kadar hürmetli, saygılı davranmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Efendimiz'e hürmetsizlik yapanların, onun yanında sesini yükseltenlerin bütün ibadetlerin boşa çıkacağını ifade ediyor, bildiriyor. Hucurat suresinde, yani birbirinize bağırdığınız gibi, yüksek sesle konuştuğunuz gibi Peygamber Efendimiz'in yanında da sesinizi yükseltmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer diyor öyle yaparsanız haberiniz olmaz, farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir diye o şekilde. Demek ki kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz'e karşı biğane kalmak doğru değil. Efendimiz'in yanına vardığımızda gürültü yapmak, ses çıkarmak doğru değil. Efendimiz'in huzurunda sanki o hayattaymış gibi edeple ziyaret etmek gerekiyor. İtişip kakışarak, insanlara eziyet vererek değil, gürültüyle, sesle değil, gayet sükunetle ziyaret etmek gerekiyor. Bu maddi olan tarafı, bir de Efendimiz'e hürmetin manevi olan tarafı var. Efendimiz'in hadis-i şerifleri, sahih olan hadis-i şerifleri sünnet-i seniyyesi karşısında da yine vurdum duymaz olmamak gerekiyor. Onlara karşı gereken ehemmiyeti vermek, onlara hürmet göstermek, onları tatbik etmek gerekiyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şeyler muhterem dinleyenlerimiz. Ebu Hureyre Hazretleri buyuruyor ki, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden Allah için hac eden kimse, annesinden doğduğu gün gibi günahsız olarak döner. Demek ki kıymetli dinleyenlerimiz, hac biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte ifade ediliyordu zaten. Hac günahları temizler, suyun elbiseyi, kirleri temizlediği gibi buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayette de annesinden doğduğu gün gibi günahsız olur. Yani haçta فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ buyuruyor ayet-i kerimede. Kötü söz söylemez, günah işlemez, insanlara zarar vermez, insanlara mücadele etmez, tartışmaz, itişip kakışmazsa anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak döner. Bu hakikaten tavaf esnasında, say esnasında veyahut da gidip gelirken otobüste, uçakta, yollarda insanlarla itişme, kakışma, kalabalıktan dolayı bazen oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bilhassa belki Hacer-ül Esved'in başında, insanların Hacer-ül Esved'i öpeceğiz diye orada birbirleriyle mücadele ediyorlar, birbirlerini kırıyorlar. Hacer-ül Esved'i öpmek, o şekilde istilam etmek sünnettir. Ancak orada müminlere eziyet etmek, müminlere zarar vermek ise haramdır. Yani bir sünneti yapacağım derken haram işlenmez. Öncelikle haramı terk etmek gerekir. Bundan daha kötüsü oraya giren kadınlar. Kadınlar da Hacer-ül Esved'i öpeceğiz diye erkeklerin içerisine giriyorlar. Erkeklerle temas ediyorlar. Erkeklerle itişip kakışıyorlar. Erkeklerle mücadele ederken başları açılıyor, elbiseleri dağılıyor. Yani haram üzerine haram işleniyor. Bir sünnet yapacağım derken pek çok haramın işlenmesi İslam'ın kabul edeceği bir şey değil, aklın da kabul edeceği bir şey değil. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Yani orada insanlara eziyet vermemek, günah işlememek, günaha girmemek. Öncelikle zaten def-i mefsedet, celb-i menfaatten evladır diye bir kaide var fıkıhta. Önce mefsedeti, zararı, haramı def etmek, kötülüğü def etmek, menfaat, faydası olan şeyden, sevabı kazanmaktan daha önce gelir. Yani önce haramı terk edeceğiz. Önce insanlara eziyet vermeyi, önce haram olan erkeğe dokunmayı, namahreme dokunmayı terk edeceğiz. Önce tesettüre riayet edeceğiz. Ondan sonra eğer bunlarla birlikte bunları terk ederek sünneti işleme fırsatı bulabilirsek o zaman sünneti işleyeceğiz. Bunlar çok önemli hususlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda gazaya çıkan, hacca ve umreye giden kişiler Allah'ın elçileridir. Çünkü Allah Teala bu ibadetleri yapmaları için kullarını davet etti. Onlar da icabet ettiler. Buna mukabil onlar da Allah'tan isterler, o da istediklerini verir. Cenab-ı Hak kullarını cihada davet ediyor. Yani Allah'ın dinini yüceltin, Allah'ın dinini yok olmaktan kurtarın, zayıflamaktan kurtarın, Allah'ın dinini güçlendirin, insanlara ulaştırın diye. Hacca davet ediyor, umreye davet ediyor. Bu yola girenler Cenab-ı Hakk'ın davetine uyan insanlardır. Bütün insanları Cenab-ı Hak çağırıyor. Ama herkes gidemediği için bunların içerisinden seçilen bir heyet gidiyor. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giden bir heyet, elçiler heyeti gibi telakki ediliyor. Cenab-ı Hak'tan ne isterlerse Allah da onlara verecektir diyor. Duaları makbuldür. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac yapmak isteyen acele etsin. Olur ki insan hastalanır, bineği kaybolur veya bir ihtiyaç zuhur eder buyuruyorlar. Hakikaten insana hac farz olduğunda derhal yolunu bulup gitmeye bakmalıdır. Hele bugün günümüzde Türkiye'de hacca gitmek daha zor hale geldi. Kalabalıktan insan istediği zaman gidemiyor. Senelerce belki kura çıkacak diye beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla imkanı olan insanların hemen müracaat etmeleri gerekir ki zaten geç çıkıyor. Çıktığında da kura hemen gitmek gerekiyor. Haccı erteleyen insanların belki ellerindeki imkanı kaybetme durumları olabilir, belki hastalık olabilir, başka maniler olur ve hacca gidemeden ölenler, onları da gördük, oldu. Hac farz olduğu halde bu insanlar büyük bir veballe, yükle eksik olarak gitmiş oluyorlar Allah'ın huzuruna. Nitekim Akabe beyatına katılan 12 temsilciden biri olan Bera bin Marur radıyallahu anh sahabeden peygamberimize gelip Medine'den Mekke'de Efendimiz'e beyat ediyorlar Akabe'de. Bir sonraki sene haç mevsiminde Mekke'ye geleceğine dair Peygamber Efendimiz'e vaatte bulunmuştu. Söz veriyor, ya Resulatü, seneye de inşallah haç vaktinde geleceğim diye söz veriyor. Bu bahsettiğimiz haç işte İslam'ın hacı farz olmadan önceki haç mevsimi. Mevsim olarak aynı vakitte. Ancak haç mevsimi gelmeden ölüm döşeğine düştü. Bu durumda ailesine Allah'ın Resulüne olan vaadim sebebiyle beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Yani Efendimiz'e vaatte bulmuştum geleceğim diye gidemiyorum. Hiç değilse yönüm Kabe'ye doğru dönsün. Çünkü ben ona geleceğimi söylemiştim dedi. Ve böylece hem hayattayken hem de öldükten sonra Kabe'ye yönelenlerin ilki oldu. Demek ki hayattayken de yönünü Kabe'ydi bu sahabinin. Öldükten sonra da ölürken de yönünü Kabe'ye ilk defa çeviren insan olmuş oluyor. Nebi Ekrem Efendimiz Medine'yi şereflendirdiğinde Bera radıyallahu anh'ı sordu. Ashab-ı kiram, o vefat etti ve malının üçte birini size vasiyet etti ey Allah'ın Resulü. Bir de vefatı iyice yaklaşınca yönünü kıbleye doğru çevrilmesini vasiyet etti. Yönünün kıbleye doğru çevrilmesini vasiyet etti dediler. Ne kadar demek ki hikmet ehli, akıllı bir sahabiymiş kıymetli dinleyenlerimiz. Yani hem malını infak ediyor, malının üçte birini vasiyet ediyor. İslam'da malın üçte birinden fazlasını vasiyet edemiyor bir insan. Ancak üçte birini vasiyet edebiliyor. Yani üçte birini ölürken infak edebiliyor. Geri kalan üçte ikisi mirasçılarına kalacak. Mirasçılar isterse onun adına infak edebilirler, isterse kendilerine kalır. O onların bileceği iş. Sonra kıbleye döndürülmelerini söylüyor. Yine ondan sonra da Efendimiz olan özlemini, hasretini de burada bildirmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtrata uygun olan davranışı bulmuş buyurdular. Bana vasiyet ettiği üçte birini de evlatlarına iade ediyorum buyurdular. Yani o infak etmiş oldu. Demek ki evlatları belki ihtiyaç sahibiydi ki Efendimiz o malı da diyor evlatlarına geri veriyorum. Çünkü insan infak etmeye yakından başlayacak, yakından uzağa doğru gidecek. Bu sahabinin hali, kıymetli dinleyenler, Çanakkale'deki Zabit Muzaffer'i hatırlatıyor. Zabit Muzaffer de yaralandığında konuşamaz bir halde, o hale geldiğinde yarasından diyor bir çubukla kan aldı. Elindeki bir zarfa yazdı asker, kıble ne tarafa? Anladılar ki diyor kıbleye döndürülmesini istiyor. Hemen askerler onu kıbleye doğru çeviriyorlar. Sonra diyor tekrar bir kanıyla bir yazı yazdı. Asker öcümü alsın, kanım yerde kalmasın. Yani yine cihada teşvik ediyor askerlerini o şekilde. Bu işte demek ki ecdadımız sahabenin yolundan gidiyor. Sahabeyi takip eden bir ecdada sahibiz. Onlara ne kadar övünsek azdır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Cenab-ı Hak bizleri de onlar gibi şuurlu eylesin inşallah. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Bera radıyallahu anh'ın kabrinin başına gitti. Saf bağlatıp cenaze namazını kıldırdı. Ve Allah'ım onu affet, ona rahmet et, ondan razı ol ve onu cennetine koy diye dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki onun davranışından çok memnun kalıyor ki bu şekilde gıyabi namazını kılıyor ve ona dua ediyor. Kıymetli dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim yol azığına ve kendisine Allah'ın evi Kabe'ye ulaştıracak bir bineğe sahip olduğu halde hac etmezse ister Yahudi ister Hristiyan olarak ölsün hiç fark etmez. Bu Allah Teala'nın kitabında şöyle buyurmasından dolayıdır. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah'ı hac etmesi, ziyarette bulunması Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Demek ki hac insanların üzerinde Allah'ın bir hakkı oluyor. İmkan bulup da gitmeyenler için bir tehdit var burada. Artık diyor onlar Hristiyan olarak da ölse, Yahudi olarak da ölse fark etmez. Bu derece kötü bir iş yapmış olur. İmkan olduğu halde hacca gitmeyenler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin çarpıcı bir üslubu ile haccın ehemmiyetini ifade ediyor, ettiğini görüyoruz. Ve bu konuda ihmalkar davrananların çok büyük bir günah işlediği görülüyor. Nitekim Allah Teala gücü yettiği halde hacca gitmeyenlerin son derece çirkin bir iş yaptığını ifade etmek üzere ayetin devamında kim hac etmezse buyurmak yerine kim inkar ederse, küfre düşerse buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin devamında işte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın üzerine bir haktır, Allah'ın hakkıdır kullar üzerinde. Kim inkar ederse, küfre düşerse Allah alemlerden müstahanidir şeklinde ayet-i kerime devam ediyor. Demek ki hac etmezse normalde sözün gelişi kim hac etmezse demek gerekiyor ama Cenab-ı Hak kim küfrederse, kim küfre düşerse demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu farzı karşısında ihmalkar davranan, vurdum duymaz davranan insanların bu şekilde tehlikeli bir yola girdikleri, küfre doğru yaklaştıkları, küfür yoluna girdikleri burada ima ediliyor, hissettiriliyor. İkaz var yani, kuvvetli bir ikaz var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olurken önceki günahlarının bağışlanmasını şart koşan Amr bin As'a da aynı şeyi hatırlatarak Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin de daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Amr bin As bildiğiniz gibi önde gelen, müşriklerin önde gelen kumandanlarından, Arapların 4 dahisinden birisi, çok zeki bir insan. Nihayetinde Hudeybiye anlaşmasından sonra bir müddet sonra Müslüman olmak için Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah diyor, biliyorsun bugüne kadar Müslüman sana karşı savaştım. Büyük günahlar işlemiş oldum. Bir şartım var, Müslüman olurum ama önceki yaptıklarımın affedilmesini istiyorum diye şart koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haccın Müslüman olmanın önceki günahları sildiğini ifade ediyor. Müslüman olmak önceki günahları silip süpürüyor. Hicret etmek önceki günahları temizliyor. Ve hac etmek önceki günahları temizliyor. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz, ey Allah'ın Resulü, en üstün amel olarak cihadı görüyoruz. Biz hanımlar cihat etmeyelim mi diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fakat sizin için cihadın en üstünü haccı mebrurdur buyurdular. Cihad üstün bir ameldir ama erkekler içindir. Kadınlar için mebrur olan haçtır. Tabii ki kadınlar da cihada katıldıkları olmuş. Geri hizmetlerde, yaralıların tedavisinde, su ve yemek getirmekte, hazırlamakta. Onlardan da cihad edenler bulunmuş ama genel kaide olarak bu şekilde. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiğimden beri haccı hiç terk etmedim buyuruyor. Hac ve umrenin ehemmiyetini beyan eden şu hadisi kutsi ne kadar calibi dikkattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbinden şöyle nakleder. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben bir kuluma sıhhat ve afiyet ihsan edip rızkını da bol verdiğim halde her 4 senede veya 5 senede bir bana gelmezse, yani hac veya umre ziyaretinde bulunmazsa, o kimse gerçekten mahrum biridir. Yani imkanı bulan insanların nafile haçlar yapmaları, nafile için umreye tekrar tekrar gitmeleri gerekiyor. Haçta dikkat edecek bazı hususlar, hacca giderken dikkat edecek hususların başında helal kazanç geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, kim beyti şerifi haram kazançtan elde ettiği parayla ziyaret ederse Allah'a itaatten çıkmış olur. Böyle bir insan hacca niyet eder, ihrama bürünerek bineğinin üzerine ayağını basıp devesini hareket ettirdikten sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk derse semadan bir münadi şöyle seslenir. Sana ne lebbeyk ne de sadeyk. Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön. Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağın için üzül. Demek ki ibadetleri de hayırlı da helalla yapmak gerekiyor. Haramdan zekat vermek, haramdan infak etmek, haramla ibadet etmek bu olmuyor. Bunlar ibadetler makbul sayılmıyor. Yani kirli bir şeyle kirli bir şey temizlenmiyor. Temiz suyla temizlenirse kirler gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer'e tavaf esnasında nezaketle hareket etmesini tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Ey Ömer, sen güçlü kuvvetli bir adamsın. Hacer-i Esved'e erişmek için insanlara sıkıştırıp zayıflara eziyet etme. Ne rahatsız ol ne de rahatsız et. Tenha bulursan Hacer-i Esved'i istilam et, selamla ve öp. Aksi takdirde uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid okuyarak ve tekbir alarak geç. Yani kalabalıksa uzaktan el işaretiyle selam verilebilir Hacer-i Esved'e. O da sünnettir. Kadınlar tavaf esnasında erkeklerin içine karışmıyorlardı sahabe zamanında. Yani dikkat ediyorlardı, kendilerini koruyorlardı. Beraber tavaf etmekle birlikte kendilerini koruyor, geriden tavaf ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a erkeklerden uzak bir yerde tavaf eder, onların arasına girmezdi. Kendisiyle birlikte tavaf eden bir kadın, ey müminlerin annesi, haydi gidip Hacer-i Esved'e el sürüp istilam edelim dediğinde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bunu kabul etmemişti. Hatta Hazreti Ayşe ve arkadaşları geceleyin iyice örtünüp tanınmaz bir vaziyette çıkar, öyle tavaf ederlerdi. Beytullah'ın içine girip ibadet edeceklerinde onlar çıkıncaya kadar erkekler oradan çıkarılırdı. Bu tabi Efendimizin hanımlarına hususi bir durum. Onlar erkekler onları da görmeleri caiz değil. Tamamen onlara karşı kapanıyorlar. Ya sadece elbise olarak bir tesettür değil. Yani bir evin içinde de veyahut da bir insanla tesettür olarak da görüşmeleri onlara yasak. Perde arkasından görüşüyorlar. Ancak burada mümin hanımlar için de bir işaret var. Mümin hanımlar da ellerinden geldiği kadar erkeklere dokunmadan, onlara içerisine iyice karışmadan tavaf etmeleri gerekiyor. Hac ibadetlerini yapmaları gerekiyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılacaktı. Ancak zevcesi Ümmü Seleme radıyallahu anha rahatsızlığı sebebiyle henüz tavaf etmemişti. Allah Resulü ona sabah namazı için kıyamet getirildiğinde insanlar namaz kılarken sen devenin üzerinde arka taraftan tavaf et buyurdular. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle diyor validemiz. Ben hac esnasında Resulullah'a rahatsız olduğumu söyledim. Bana deveye binerek insanların arka tarafından tavaf et buyurdu. Ben de öylece tavaf ettim. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beytin yanından sabah namazı kıldırıyor ve Tur ve Kitab-i Mestur diye başlayan sureyi okuyordu. Efendimiz Tur suresini sevdiği anlaşılıyor. Pek çok rivayette bu sureyi okuduğu rivayet ediliyor namazlarda. Bu rivayetlerden kadınların erkeklerle beraber tavaf edebileceği fakat mümkün olduğunca erkeklerin arka tarafından tavaf etmelerin daha iyi olacağı anlaşılmaktadır. Zira tavaf da namaz gibi bir ibadettir. Namazda nasıl kadınlar erkeklerin arkasında dururlarsa tavafta da öyle olmaları gerekiyor. Yani tavaf ederken konuşmak da caiz görülüyor ancak Lüzumsuz konuşmalar değil tabii ki. Lüzumlu konuşmalar olabilir. Hayır üzere yapılan konuşmalar olabilir. Ancak imkan varsa sükunetle, sessizce tavaf etmek daha makbul oluyor. Kıymetli dinleyenler, haccın pek çok fayda ve hikmetleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunun onlardan bir kısmını bize haber veriyor. Buyuruyor ki, haçla umrenin arasını birleştirin. Yani haç da yapın, umre de yapın. Zira bunlar tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşteki pası temizlediği gibi fakirliği ve günahları giderir. Nasıl körük çekerken kızar, demir üzerindeki kirler, paslar, küfler temizlenir ise haç ve umre de insandan fakirliği ve günahları temizler. Demek ki hacca giden insanın Cenab-ı Hak bir rızık genişliği, mal genişliği de veriyor. Günahlarından da temizliyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Haçtaki harcamalara Allah yolunda yapılan harcamalar gibi bire 700 misli sevap verilir. Yani Allah yolunda cihad ederken 1 lira harca desen Allah onun karşılığında sana 700 misli sevap veriyor. Hac için harcadığın paralar da aynı şekilde. Yani hacca gitmek için pasaport için olsun, yol için olsun harcanan paralar onlara Cenab-ı Hak 1'e 700 karşılık veriyor. Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün Arefe günüdür. O gün Allah Teala yaklaşır, kullarıyla meleklere karşı iftihar eder ve şöyle buyurur. Onlar ne istiyorlar? Ya Arefe günü Arafat'taki insanlar dua ediyorlar yalvara yakara. Cenab-ı Hak da kullarım ne istiyorlar diyor ve isteklerini veriyor. Yani Cenab-ı Hak o vakitte kullarının isteklerini yerine getirir ve dualarını kabul eder. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi veriyor. Vallahi Allah Teala Hacer-i Esved'i kıyamet günü gören iki gözü ve konuşan bir dili olduğu halde diriltir. O da kendisine hakkıyla istilam edenler, selamlayanlar için şahitlik yapar. Yani Hacer-i Esved adeta bir kamera gibi gelen geçeni orada çekiyor ve kıyamet günü onlara şahitlik yapıyor. Hacer-i Esved'le ilgili, makam-ı İbrahim'le ilgili, Kabe'nin kendisiyle ilgili, Zemzem'le ilgili Efendimiz'in pek çok hadis-i şerifler var. Onların faziletini ifade eden, bildiren. Onların oralara gidip onlardan bol bol istifade etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giden kimselerin fakir ve muhtaç duruma düşmeyeceğini de haber veriyor. Umre ile ilgili de iki hadis-i şerif okuyup zikredelim. Sonra programımıza son verelim kıymetli dinleyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Umre ibadeti önceki umre ile arasında işlenen küçük günahlara kefaret olur. Mebrur haccın karşılığı ise ancak cennettir. Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır veya benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar. Demek ki Ramazan umresi diğer umrelere göre biraz daha farklı oluyor. Ramazan ayında yapılan umre hac sevabı veriliyor veya Efendimizle yapılmış bir hac sevabı verilmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hadis-i şerifleri okuyoruz. Efendimiz'den günümüze ilahi nefhalar aktarmaya çalışıyoruz. Sağlıcakla kalınız. Gününüz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.